akşamlar. Yeni bir Artı Eksi Dünya programımızda tekrar bir aradayız. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz inşallah ve bu bayramın tüm İslam alemine yeniden güzel bayramlar oluşturması için vesile olmasını diliyoruz. Kardeşlik anlayışının yeniden Müslümanların arasında gelişmesini ve bu farzın yerine getirilmesi için bir dua olmasını diliyoruz Rabbimizden. İnşallah Allah tüm İslam aleminin üzerine huzur ve sükunet yağdırsın. İnşallah. Bütün kardeşlerimize sakinlik versin ve kardeş ve barış, kardeşlik barış üzerine de inşallah yeniden birleşmeyi nasip etsin tüm İslam alemine. Bugün İsrail ve Filistin konusundan bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi son günlerdeki gelişmeler dolayısıyla gerçekten şu an bütün dünyanın gözü bu bölge üzerinde. O yüzden biz de programımızı bu konuya ayırdık. Başlıyoruz inşallah.
İnşallah. Biliyorsun iki haftadan uzun bir süredir orada çatışmalar devam ediyor. Ve gerçekten ciddi kayıplar verildi. Biz olmamasını bunun dilerdik. Fakat bunun için gerçekten çok ciddi tedbirler alınabilir. Bunu Kur'an'dan ve Tevrat'tan deliller vererek de barışın ne kadar gerekli olduğunu anlatarak da bahsedeceğiz inşallah. İstersen önce tarihine bir dönelim. Gazze'nin evet. tarihine, İsrail'in tarihine kısaca bir göz atalım. Şimdi biliyorsun o topraklar, Filistin toprakları Osmanlı'ya ait bir topraklardı. Ve Osmanlı'ya ait olduğu dönem boyunca orada yaşayan az miktarda Musevi kardeşimiz, yine çok miktarda Hristiyan kardeşimiz vardı. Ve aynı zamanda oradaki Arap Müslümanlarla birlikte yaşıyorlardı. Yıllarca bu birliktelik devam etti ve aralarında o döneme kadar hiçbir sorun olmadı. Hiçbir savaş gerçekleşmedi. Kudüs çok güzel, barış içinde bir bölgeydi o döneme kadar. Fakat işte ne zaman oldu ki her şey bölünmeyle meydana geldi. Fakat bunun bu bölünmelere geçmeden önce birinci Siyonizm Kongresi var. 1896 tarihinde biliyorsunuz Siyonist Theodor Herzl kendisi bir gazetecidir. Yayınladığı bir kitapta Musevilerin kutsal topraklara dönmesi gerektiğine dair bir bildiri yayınladı. Buradan yola çıkarak da Dünya Siyonizm Kongresi bir açıklama yaparak böyle bir girişime ön ayak oldu. Dolayısıyla o tarihten itibaren yine sayısı az da olsa Museviler kutsal topraklara göç etmeye başladılar. O dönem tabii çok az bir kitleydi. Evet. Fakat daha sonra bunlar çeşitli sebeplerle arttı. Buradaki miktar arttı.
Bunlara hatta Rusya'da da çiftçi olan Musevilere uygulanan bir dizi katliam vardı dönemde. Pogrom adıyla yapılıyordu bu. Ve o dönemde de Rusya'da bu şekilde eziyet gören Museviler de direkt Filistin'e göç etmişlerdi. Çok yüksek sayıda. Evet. 1870'li yıllardı bunlar.
Evet, 1870'lerde. Sonra da biliyorsun o kısma geleceğiz. İkinci Dünya Savaşı sırasında da Hitler'in zulmünden kaçan Museviler oraya göç etmeye başladılar. Buna da sırası geldiğinde kısaca değiniriz. Şimdi 1917 oradaki bölgedeki tüm dengelerin değiştiği bir dönemdir. Orada normalde bir İsrail devleti de yoktu, bir Filistin devleti de yoktu. Osmanlı'ya ait bir toprak valilik şeklinde bir toprak bölgesi vardı. Fakat bizim Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmamız, Osmanlı'nın yenik çıkması sonucunda biliyorsun oradaki düzenleri kurgulayan, iki kişinin kurguladığı bir Sykes-Picot anlaşması vardır. Ve buna göre de bütün Orta Doğu cetvelle çizilmiş Sünni sınırlara bölündü. İşte ne olduysa bu bölünmeden sonra oldu. Orada Filistin kardeşlerimizin bir kısmı Mısır nüfusu içinde kaldılar. Bir kısmı Ürdün diyeceğim, bir kısmı değil Ürdün aslında Filistinlilerden oluşuyor tamamen. Fakat ne oldu? Orada bir bölünme sonucunda birdenbire uluslararası camiaya ait toprak bir bütünlüğü kaldı orada. Dolayısıyla Filistin toprakları orada hem Musevilerin hem de Filistinlilerin, Arapların bulunduğu Filistin toprakları orada uluslararası anlaşmanın denetiminde kalmış oldu. 1918 tarihinde buradaki denetim İngiltere'ye verildi. İngiltere o tarihten itibaren o topraklar üzerinde denetim sahibi oldu. Yine orada bir devlet yoktu ama o topraklar üzerinde denetimi vardı İngiltere'nin. Şimdi bir şey ekleyeceksen.
Evet, şunu söyleyecektim. Aslında Sykes-Picot'dan sonra o bölge öyle bir paramparça hale getirildi ki sanki kağıt üzerindeki bu haritaların çizilmesiyle çeşitli ülkeler var edilmiş gibi gözükmekle birlikte insanların ne demografik yapısına bakıldı, ne etnik yapısına bakıldı, ne bu insanların aile kültürleri, birbiriyle yaşama gelenekleri hiçbir şey gözetilmeden insanlar sadece o toprakların üzerindeki bir kara parçasını cetvelle bölerek çeşitli ülkeler meydana getirme şeklinde ayrıldılar. Tabii ki bu hala günümüze yansıyan bütün o çatışmaların, kargaşaların vesilesi oldu. Halbuki Osmanlı'da bir birlik içerisinde, bütünlük içerisinde yaşarken bu insanlar hangi etnik kökene ait olurlarsa olsunlar, hangi dine mensup olurlarsa olsunlar hiçbir sorun yaşamıyorlardı. Ama ne zaman ki bu çizgilerle bölünme meydana geldi, birbirinden tamamen farklı görüşte insanlar, hatta mezhep farklılıkları çeşitli şekillerde bölünerek bir arada yaşama mecburiyeti getirdi. Aslında bu güzel bir şeydi. Fakat o kadar farklı zihniyetlerle bölündüler ki hep Arap milliyetçiliği tabii ki oldukça yüksek seviyede körüklendi bölgede. Yine çok sayıda çeşitli isyanlara vesile olacak zihniyetler, ideolojiler körüklendi. O yüzden de kendi birlikte yaşama kültürlerini de kaybettiler. Halbuki bölge bütün olarak yaşadığında hiçbir sorun yoktu. Senelerce, yüzyıllarca Osmanlı'nın hakimiyetinde yaşadılar ve kardeş olarak yaşadılar. Ama işte o bölünmeler şimdi günümüzde İran şu an 3'e bölünmesi, Suriye'nin 5'e bölünmesi belki ve diğer bölgelerin de yine bölünmesiyle devam ediyor şu anda. Ama biz bunu biliyoruz ki yine programımızın sonunda da inşallah buna değineceğiz. Bu bölünmeler aslında büyük bir birleşmenin alameti evet, olarak inşallah, günümüzde gerçekleşiyor inşallah. Evet.
Şimdi İngiltere'ye 1920'de tamamen manda idaresi verilmesi söz konusu bu topraklar evet. üzerinde. Bundan sonra o dönem için o topraklar üzerinde 3 ayrı söz veriliyor. Şimdi bu sözlerden bir tanesi Mısır'daki İngiliz idareci Sir Henry McMahon diyor ki Osmanlı'nın Arap illerinde Araplara bağımsızlık verilecek diyor. Yani bu ta o dönemden 1920'lerde verilmiş bir söz ki nitekim de o dönemden sonra gerçekleşti. Ve daha sonra verilen ikinci bir sözde Filistin'de uluslararası bir idare kurulma sözü. Bu da gerçekleşti. Gerçekten Milletler Cemiyeti'ne, o dönemki adı Milletler Cemiyeti'dir. Birleşmiş Milletler'e ait bir, orada düzen kurulmuş oldu. Ve Filistin denen yer onların idaresi altına verildi. Ve üçüncü verilmiş olan sözde orada bir Musevi Devleti kurulması sözüydü. Bu da bir Arthur Balfour'un öne sürdüğü bir İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un sunduğu bir önergeydi ve burada bir mektupla bunu yayınladı. Evet. Buna da Balfour Deklarasyonu adı veriliyor ve ilk olarak İsrail Devleti'nin aslında temeli orada atılmış oldu. Verilen bu sözle atılmış oldu. Şimdi burada göçler devam ediyor fakat yine de Musevilerin sayısı az. Sadece üçte birlik bir kısım burada sadece o topraklarda Musevilerin yaşadığı dönemler. Fakat bundan sonra işte 1929 yılından sonra o bölgelerde çatışma oluyor. Şimdi aslında senin dediğin gibi o bölgelerde aslında Museviler, Araplar birlikte çok rahat yaşayabilirlerdi. Ki halen aslında İsrail içinde bu yaşanıyor. Ben birazdan da onlardan bahsedeceğim. Fakat o dönemde birdenbire işte bir toprak hırsı diyelim. Ondan kaynaklanan karşılıklı bir çatışmalar söz konusu oluyor. 1929'da başlayan bu çatışmaların ardı arkası artık ondan sonra kesilmiyor. Günümüze kadar gelecek şekilde.
Aslında batılı güçlerin orada yaptıkları en büyük hata insanları ırklara göre bölmek oldu. Halbuki evet. orada bir din kardeşliği vardı. Yani Osmanlı'dan kalan miras aslında din kardeşliğiydi. Musevi de olsa, Müslüman da olsa, Hristiyan da olsa dindar olan insanların bir arada yaşamakta hiç mahsur görmemesi gibi bir evet. Güzellik vardı. Fakat ondan sonra işte demin senin de anlattığın gibi Araplara bağımsızlık verilecek. İşte Musevilere şöyle olacak. Arapların evet. içerisindeki şu kesime bu verilecek. Bu şekilde bölünmelerle bu sefer insanların arasında hep bir ırkçılık geliştirmeye evet. başladı. Bu da tabii ki bu sefer toprak elde etme arzusuna dönüşünce çok farklı zihniyetler meydana çıktı. Gerçekten halbuki öyle. Din kardeşliği çok güzel olarak o insanları bir arada yaşatabiliyordu.
Ve hocamızın her zaman söylediği bir şey vardır. O topraklar çok geniş, herkese yetecek evet. kadar geniş. Kudüs hepimizin kutsal mekanı. Orada çok rahat birlikte yaşanabilirdi. Ama nedense birlikte yaşamamak üzerine kurulu bir plan oldu hep. Tabii. O dönemden itibaren.
Ondan beri de acılar
Ondan
bitmiyor zaten.
Ondan beri de acılar evet. bitmiyor dediğin gibi. Şimdi burada önemli bir şey var. Temmuz 1938'de İngiltere'de Hindistan'dan sorumlu eski devlet bakanı, herkes her taraftan sorumlu bir İngiliz evet. bakan var gördüğün gibi. Lord Peel'in başkanlığında bir kraliyet komisyonu orada bir anlaşmaya varmak istedi. Ve dedi ki burada iki devlet kuralım. Bir tanesi aslında yine bölünme bak yani evet, yine karşımıza tabii. geliyor. Üçte birlik o küçük kısım Musevilere kalsın. Diğer kısım da Araplara, Müslüman Araplara kalsın dedi. Bunu Müslüman Araplar, Filistinliler kabul etmediler bu anlaşmayı. Şimdi hala bu anlaşmanın aslında izleri tartışılır. Acaba vakti zamanında Filistinliler bunu kabul etmiş olsaydı şimdi bu durumlara gelir miydik diye. Belki gelinmezdi ama Allah'ın kaderini kimse değiştiremez. Olması gerekiyormuş bu şekilde. Kabul etmedikleri için, böyle bir bölünme olmadığı için hep bundan sonra savaşla bir şeyleri halletmeye çalıştılar ve çatışmayla halletmeye çalıştılar. Birleşmiş Milletler 1947 tarihinde devreye girdi. Ve bölgedeki şiddet olaylarını bitirebilmek için bölgeyi ikiye böldü. Bu sefer cebren o bölge ikiye bölünmüş oldu. Museviler ayrı bir tarafta oldu. Filistinliler, Filistinli Araplar ayrı bir tarafta olmuş oldu. Ve işte bu dönemdir, İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu bir dönem, 6 milyon Musevi göç etmek zorunda kaldı. Şimdi biz kutsal topraklarla ilgili Kur'an'dan da deliller vereceğiz. Fakat bu insanlar o dönemde her yerden kovuldular. Hitler Almanya'dan kovdu, İspanya'dan kovuldular. Etiyopya'ya gittiler, çok az bir kısım kalabildi. Ne yapacaklar? Kutsal topraklara geldiler. Ve burada nüfus birdenbire, tabii Musevi nüfusu o dönemde çok arttı. Birleşmiş Milletler'in kurduğu komite burayı tabii böldü. Ve böylelikle iki devletli bir yer haline geldi Filistin. Filistin devleti resmen yoktu o dönemde. Fakat 1948'de İsrail devleti kuruldu. Şimdi İsrail devleti, İngilizler hemen oradan ayrıldılar ve İsrail devleti hemen akabinde kurulmuş oldu. Şimdi hatta Filistinliler bunu büyük felaket olarak, El Nakba olarak anarlar ve her yıl gerçekten böyle bir dönemi anarlar, böyle bir felaket günü olarak.
İsrail devletinin ilk tanıyan Müslüman ülkede Türkiye, burada hatırlatmak gerekiyor.
Evet. Şimdi 1964'te bütün bunlar olurken 1964'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kuruluşunu görüyoruz. Normalde bütün Arap ülkeleri buna sahip çıkmak istediler. Fakat Filistin Kurtuluş Örgütü bağımsız olmak istedi. İlginçtir ki Arap ülkelerinin buna sahip çıkması ve FKÖ'nün de burada bağımsız olmak istemesinin tek sebebi yine oradaki Musevileri oradan çıkartmak, İsrail Devleti'ne karşı olmak üzereydi. Ve bundan sonra Ürdün'ün desteklemeleri falan, bundan sonrası savaşlar var. Bundan sonra biliyorsun.
Aslında hemen İsrail kurulur kurulmaz, daha 1948 yılından sonra birinci Arap-İsrail Savaşı var biliyorsun. Daha burada şimdi şunu anlatmak istiyorum aslında bu noktadan itibaren. İlk kurulduğu andan itibaren İsrail Devleti hep Arapların veya Müslümanların birleşip ona karşı savaşı var. Fakat savaş hiçbir noktada Müslümanlara bir fayda getirmediği gibi ki zaten Musevilere de hiçbir zaman bir fayda getirmedi. Toprak belki genişletmesi dışında, ama her zaman zarara sebebiyet verdi. Yani daha o yıllardan itibaren, ki bu neredeyse 60 yıldan fazladır, bu aslında dava sorun geliyor, meydana geliyor. Ama o dönemden itibaren hiçbir zaman savaş ve çatışma iki topluluk arasında bir şeye vesile olmadı. Bir barışa, bir rahatlığa, bir huzura veya bir yenişmeye vesile olmadı.
Evet.
Belki İsrail gücünü geliştirdi, belki topraklarını geliştirdi ki şu anda aslında Filistin bölgede hocamızın tabiriyle serpilmiş kum taneleri gibi son derece küçük bir bölge olarak şu anda Filistin var aslında bölgede. Ama bu İsrail'e huzur da getirmedi. İsrail açısından da böyle, Filistin açısından da böyle. Demek ki savaş ve çatışma bugüne kadar defalarca denendi, 60 yıldır, 10 yıllardır deniliyor. Bunun çözümü değil, bunun sonucu değil ve hiçbir şey kazandırmıyor bölgeye ki şimdi dediğin gibi tarihten itibaren devam ediyoruz.
Evet.
Fakat bu birinci Arap İsrail Savaşı'nda da yine ne oldu? Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Suriye ve Lübnan bütün neredeyse o bölgedeki Arap ülkeleri birleştiler. İsrail o dönemde çok küçük bir devlet olmasına rağmen ona karşı mücadele ettiler. Fakat şunu da her zaman göz ardı ettiler Müslüman ülkeler. İsrail zaten Amerika tarafından desteklenen bir ülkeydi. Yani İsrail bölgede belki kapladığı yer çok küçüktü. Hemen yok edilebilecek gibi gözüküyordu. Ama dünyanın dev güçleri tarafından desteklenen bir ülkeydi. O yüzden de hiçbir zaman fiili anlamda askeri olarak yenemediler yani İsrail'i.
Evet.
Belki zaman zaman karşılıklı bir güç dengesi değişmesi gibi bir şey gözüktü. Ama her zaman zararını oldu orada yaşayan bölge halkın. O yüzden de bunu bir kere daha hatırlatalım. Savaşla çatışma hiçbir zaman hiçbir şeyin çözümü değildir ki bunu zaten yayınımızın sonunda da inşallah tekrar konuşacağız.
Sonra biliyorsun 67 savaşı var. 6 gün savaşları. Bu bölgede gerçekten İsrail çok bir üstünlük kaydetti. Sina Yarımadası'na kadar girdi. Golan Tepelerini aldı ki hala elinde.
3 kat genişletti topraklarını.
3 kat genişletti. Bir hüsran oldu aslında etraftaki Arap ülkeleri açısından. Ve Ürdün güçlerini de Batı Şeria ve Kudüs'ten de çıkarmış oldu. Çok genişleyen bir toprak şeklini aldı ve Mısır normalde o dönemin güçlü sayılabilecek, o bölgedeki güçlü sayılabilecek devletiyken bir anda hava gücünü, her şeyini bir anda kaybediverdi. 1973 Yom Kipur Savaşı var bundan sonra biliyorsun. O da Yom Kipur Musevilerin bayramıdır. O bayram gününde yapılan bir saldırı sonucunda başladı. Ve normalde önce yine Arap devletleri önde giderken yine İsrail bir süre sonra üstünlük sağladı. Ve eski sınırlarından daha da fazla toprak kazanarak bayağı bir yeri elde etmiş oldu. Tabii bundan sonra Birleşmiş Milletler'in ikazı var İsrail'e. İşgal ettiği bölgelerden çıkması üzerine. İsrail Sina Yarımadası'ndan çıktı. Belli yerlerden ayrıldı. Fakat Golan Tepelerinden çıkmadı. Hala 67 sınırları konuşulan sınırlardır İsrail için. Şimdi bir Gazze konusu var. Gazze her zaman problemli bir yer olarak kaldı. Pek çok ülke için. İsrail için öyle kaldı. Mısır için bile öyle kaldı. Mısır normalde demin de konuşmuştuk. Aslında Filistinlileri barındıran bir ülke. Aslında Suriye'ye kadar gider bu. Filistinliler her yerdedir. Fakat işte orada kendi vatandaşlarına kapılarını açmıyor. Hala açmıyor. Ve tarihte de bu şekilde çok devam etti. Gazze dolayısıyla orada sıkıştırılmış küçük bir ülke, ne diyeyim, bölge şeklinde. Evet.
Ankara'nın Sincan aldı. Bölgesi olarak düşünecek kardeşlerimiz.
Çok çok küçük, evet. Bir yer. Nüfus yoğunluğu oldukça yüksek. Olmasına rağmen orada sıkıştırılmış bir bölge. Aslında Müslümanların çok ciddi şekilde sahip çıkmaları gereken bir bölge. Fakat işte öyle bir şey olmadığı için yıllardır da böyle bir durum söz konusu. 2005 yılında biliyorsun Ariel Sharon baştayken orada bir anlaşma sağlanıyor ve Gazze'den tamamen çekilme söz konusu oluyor.
İsrail, yani bütün Museviler çıkıyor oradan, evet. Museviler ve sadece Filistinlere bırakılıyor.
İsrail bütün yerleşim yerlerini orada terk ediyor. Bir tane bile Musevi bırakmıyor. Ariel Sharon'un gibi birinin aslında radikal bir kararıdır. Hani hiç, evet, beklenmeyecek bir kararıdır. Fakat oradan bütün Museviler ayrılıyorlar. Orada herhangi bir hak iddia etmiyor İsrail. Tamamen çekiliyor. Zaten yanlış bir inanış var aslında. İsrail tarihi boyunca Gazze'yi kendi toprakları içinde istemedi. Yani orayı işgal gibi, şu an öyle bazı, evet, konuşmalar geçiyor. İşgal gibi bir konusu hiçbir zaman yok. Orası çünkü onun için, İsrail için genelde problemli bir bölgedir. Ve orayla pek o kadar bağlantıda olmak istemez İsrail. Nitekim Mısır da istemez. Yani.
Kadar aslında Mısır'a ait olan bir bölgeydi. Evet. Aslında hep Araplara, Müslümanlara ait bir bölge olarak biliniyordu, evet, Gazze. Sonradan bu işte savaşlar vesilesiyle ayrılmıştı.
Dolayısıyla hani Gazze'yi ilhak edip oradaki işte sistemi değiştirip falan öyle bir beklentisi hiç olmadı İsrail'in. Şu anda da yok. Nitekim 2005'te böyle bir iddiayla bu iddiayı aslında ortadan kaldırıyor. Çünkü oradaki bütün Museviler çıkarılmıştı. Fakat ne oldu? 2007'de Hamas'ın, sonradan Hamas biliyorsun devreye giriyor orada, evet, seçimlerle başa geçiyor. Orada 2007'de Hamas'ın saldırıları söz konusu olmaya başlayınca abluka da başladı. Evet. Abluka başladıktan sonra tabii tekrar sorunlar da başladı o bölgede. Şimdi Hamas konusuna geçmeden önce, oradaki duruma geçmeden önce ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Orada bütün suç Musevilerin veya bütün suç Müslümanların mı? Yani öyle bir ayrım. Orada iki tarafta suçlu. Fakat şurada, yani bu savaşlar nedeniyle hep anlatıyoruz, kardeşlikle hallolabilirdi. Ama bunu tercih etmemişler. Bu bir kere her iki din içinde, din için konuşuyorsak her iki din içinde suçtur. Çünkü barışa eğilim göstermeleri gerekirdi. Fakat bazıları diyorlar ki oraya Museviler geldiler, gelmemeleri gerekirdi. Söküp atmamız gerekirdi onları gibi bir anlayış var. Burada hatalılar çünkü Kur'an'a göre Museviler kutsal topraklarda olabilirler ve onların öyle bir hakkı vardır. Bu önemlidir. Yani Kur'an bize zaten bu yolu gösteriyor. Dolayısıyla Kur'an'da gösterilmiş biz bir yolu, biz olamaz, oradan söküp atacağız Musevileri gibi bir anlayışla karşılayamayız. Ben istersen ayetleri okuyayım konuyla ilgili. Şeytandan Allah'a sığınırım, Maide suresi 20 ve 21. ayetler. Hani Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. İçinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın sizin için yazdığı ve girmenizi emrettiği kutsal yere girin. Bu ayettir, yani Kur'an'da geçiyor. Allah'ın sizin için yazdığı, girmenizi emrettiği kutsal yere, yani kutsal topraklara girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin. Yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz, diyor Allah. Bir başka ayette de ve hatırlayın ki demiştik ki şu şehre girin Orada istediğiniz yerde bol bol yiyin, yalnızca secde ederek kapısından girerken dileğimiz bağışlanmadır deyin. Biz de hatalarınızı bağışlayalım, iyilik yapanların ecrini artıracağız. Bu da Musevilere verilmiş bir mesajdır. O şehre gidin, girin denilen yer Kudüs'tür. Yani kutsal topraklardır. Üçüncü bir ayette İsra suresi 104. ayet. Ve onun ardından İsrailoğullarına söyledik. O toprakta oturun, yani kutsal topraklar yine burada belirtilen. Ahiret vaadi geldiğinde hepinizi derleyip toplayacağız. Şimdi Kur'an'da geçen ayetler bunlar. Kutsal topraklarda bulunma hakkını Musevilerin belirtiyor. Yine bir başka ayette andolsun biz İsrailoğullarını hoşlarına gidecek güzel bir yerde yerleştirdik dediği de yine Rabbimizin kutsal toprakları belirtiyor. Dolayısıyla Kur'an'da kutsal topraklarda ilk okuduğum ayette de geçtiği gibi kutsal yere girin ve gerisin geriye dönmeyin diye söylüyor Allah. Dolayısıyla Museviler kutsal topraklarda bulunacaklar. Biz bu işareti Kur'an'dan görmüş oluyoruz. Dolayısıyla o topraklarda bulunamazlar, Kudüs'te bulunamazlar. Biz onları silip atacağız mantığı Kur'an'a göre yanlıştır, aykırıdır Kur'an'a. Onun yerine biz burada barış içinde yaşayacağız. Barış sağlamak için Kur'an'ın yolunu göstereceğiz demek daha doğru olur.
Tabii ki. Şimdi aslında biz yeniden Gazze'ye dönecek olursak, evet. Öncelikli olarak haritadan bir Gazze'nin yerine bakalım. Gazze Akdeniz'in kıyısında yer alan çok dar bir sahil şeridi aslında. Burada da gördüğümüz gibi küçücük orada kenarda kalmış sıkışmış bir bölge aslında. Evet. Doğu ve kuzeyde İsrail var, güneyde de Mısır'la komşu. Yaklaşık 41 kilometre uzunluğunda ve 6-12 kilometre genişlikte bu bölge. Ve toplam yüz ölçümü 360 kilometre kare. Yani oldukça küçük, İzmir'in neredeyse üçte biri kadar bir bölge burası. Evet. Ve burada yaşayan halkla birlikte normalde 1.7 milyon aslında Filistinli yaşıyor burada şu an son rakamlara göre. Burada aslında çok rahatlıkla o kardeşlerimizi, bütün İslam alemi sahip çıkarak çok rahatlıkla yaşayabilecekleri, refah içinde yaşayabilecekleri bir bölge olabilir. Kendileri de kendilerini çok güzel geliştirebilecekleri, üniversiteler açarak, evet. Hatta yapılan yardımlarla mesela şimdi bu oluşan savaş çatışma dolayısıyla Amerika 47 milyon dolar yardım yapmayı düşünüyor. Halbuki o 47 milyon dolar Gazze'nin kendisine hiçbir çatışma olmadan yapılmış olsa değil Gazze, bölgedeki birçok ülke zaten kalkınacak hale gelirdi. Ama tabii ki kaderde biz zaten bunun varlığını biliyoruz. Bu şekilde Müslümanlarda bir şuur, bir bilinç meydana geliyor. Şimdi Gazze 1948 yılında nüfusu 100 binin altındaydı. Yani oldukça küçüktü aslında. Evet. Fakat daha sonradan işte bu 67 6 gün savaşından sonra Mısır'ın elinden yeniden İsrail'in eline geçti. Sonra da işte Ariel Sharon'un tamamen çekilmesiyle bölgeden 2005 yılında tamamen Filistin'e bırakıldı. Ve şu anda 1 milyonu yaklaşık mülteci konumunda. Bölgenin içerisinde düşün 1.7 milyon insan yaşıyor. Bunun 1 milyonu Birleşmiş Milletler rakamlarına göre mülteci konumunda, kendi topraklarında. Oldukça zor. Aslında ablukanın da meydana getirdiği tabii ki son derece zor hayat şartları var. Bir insanın kendi yaşam şartları içerisinde en çok ihtiyacı olan şey nedir? Su. Bütün yaşam fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için insan en fazla 6 gün, 7 gün susuz evet. olarak yaşayabiliyor. Yemek olmadan belki uzun süreler, günlerce yaşayabiliyor insan ama susuz hiçbir şekilde yaşayamıyor. Ama Gazze'nin en önemli sorunlarından bir tanesi su. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinatörü Ofisi'nin bildirdiğine göre 900 bin kişi, neredeyse Gazze nüfusunun yarısı, altyapı, onarım veya işletme yetersiz nedeniyle su kaynağına sahip değil Gazze'de. 900 bin kişi su kaynağına sahip değil. Yine ihtiyaçların yaklaşık %60'ı Mısır'ı bağlayan tüneller vasıtasıyla karşılanıyordu Gazze'de. Çünkü biliyorsun orada tamamen tecrit edilmiş bir bölge aslında. Ve ancak Mısır'daki tüneller vasıtasıyla buraya yiyecek veya gıda yardımı veya bütün ilaç yardımı yapılabilirken şu anda yine Mısır'ın bütün kapıları neredeyse tünelleri kapatması vesilesi buradaki insanlara yardım ulaştırması son derece zor durumda. Şu anda özellikle bu çatışma sırasında veya İsrail'in yaptığı da şu andaki saldırılar dolayısıyla aslında ara ara izin verdiği şekilde yardım ulaşabiliyor İsrail'in. Yine son derece daha da zor duruma geldiler.
Ne ilginçtir ki El-Sisi'nin başa gelmesinden sonra o kapılar evet. tamamen kapandı. Tüneller kapandı. İsrail'den geçtiği kadar bile yardım geçemiyor
Mısır'dan. Şu anda. Yani bir Müslüman ülkeden dediğin gibi aslında evet. İsrail'den gelen yardım bile evet. şu anda bir Müslüman ülkeden çok daha fazla konumda. Evet. Yine aynı şekilde Haziran 2013'teki darbenin ardından Mısır ordusu tarafından alınan, bu senin söylediğin gibi Sisi tarafından alınan tedbirler dolayısıyla Mısır ve Gazze şeridi arasındaki tünellerin %80'i artık kullanıma uygun olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. düşün %80'i zaten yardımın %60'ını oradan karşılıyorlardı. Bunun %80'i de kapatıldı. Yani neredeyse yok gibi bir şey aslında. Gazze Sağlık Bakanlığı ilaç olarak ve temel maddeler olarak ihtiyaç, yani ilk planda tek kullanımlık maddeler olarak çok fazla ihtiyacı sahip olduklarını dile getiriyorlar ve bunların büyük bir kısmı stoklarda yok. Normal temel ilaç listesinin %40'ı ve temel malzeme listesinin %65'i şu an stoklarda yok. Bu da ne demektir? Herhangi bir hasta veya yaralı olduğunda hiçbir şekilde bir müdahale yapılamıyor ki zaten elektrik sorunu çok ciddi olarak sorun. Dev bir jeneratör var ama bununla da zaten bir sistem var yani. Fakat bunun da sadece %45'ini İsrail'den aldıkları yakıtla sağlayabiliyorlar. Bölgede çok az elektrik kullanılabiliyor ki 12 saate varan elektrik kesintileri oluyor bölgede. Düşün, insanlar bir saatlik elektrik kesintisine ve çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Her gün böyle yaşadığını düşünsün insan dinleyicilerimiz. Her gün 12 saate varan elektrik kesintisi. Bu ne demektir?
Su yok.
Bütün elektrik. Su yok, evet. Elektrik yok, dediğin gibi ısınma mümkün değil zaten. Yemek yapamıyorsun. Hastanelerde elektrik olmadan nasıl bakım yapacaksın? Okul veya o şekilde bir eğitim sistemi de zaten bu şartlar altında hiçbir şekilde sürdüremiyor. Genellikle öğrenciler yurt dışına gidebilen, imkanı olan, sağlayabilen eğitim için gidebiliyor ki bu da zaten çok zor şartlarda sağlanıyor. Yine Gazze şeridinin tek su kaynağı Akdeniz kıyısındaki bir su sahası aslında. Ama bu suyun da buraya çok dikkat vermelerini rica ediyorum izleyicilerimizden. %90-95'i tek su kaynağının %90 ve %95'i kanalizasyon, kimyasallar, deniz suyu ve yakın çevredeki tuzdan arındırma tesisleri üzerinden kirli durumda. Yani bir su kaynağın var, tek su kaynağının da %90-95'i iptal vaziyette. Birleşmiş Milletler'e göre bu su kaynağı 2016'da neredeyse yok olma aşamasına gelecek ki 2016'ya zaten neredeyse 1-1,5 yıl kalmış durumda. Yine evlere tek seferde ancak 6-8 saat su veriliyor. Şimdi bu da çok dikkatli dinlenmesi gereken, dikkat verilmesi gereken bir konu. Yani sadece bağırarak, çağırarak işte şöyle felaket var şeklinde değil, dikkat vererek ve ne yapılması gerektiğini iyi düşünerek dinlenmesi gereken bir konu. Bir eve sadece günde 6-8 saat su verilebiliyor ve bu da evlerin %25'inde her gün, evlerin %40'ına 2 günde bir, yani her günde verilemiyor. Evlerin %20'sine 3 günde bir ve geri kalan %15'ine 4 günde bir su verilebiliyor. 4 gün boyunca susuz bir insan ve bu bir yaşam şekli. Yani burada abluka uygulanmaya başladığı tarihten itibaren de zaten meydana gelen zorluklar var ama bu kaynaklarda yok burada. Yani varsa da uygulayamıyorsa hani olsun, buna bir abluka konsun değil, zaten yok. Su yok, kaynak yok. Yani buraya dışarıdan bir yardım gerekiyor. Şart bu da yaşayan insanlarımız için, kardeşlerimiz için. Zaten ülke nüfusunun yarısını, yani bölge nüfusunun yarısını çocuklardan oluştuğunu da biz bugün biliyoruz zaten. Yine kanalizasyon ve atık su arıtma sistemleri tamamen yetersiz. Bundan kaynaklanan ciddi hastalıklar zaten meydana geliyor bölgede. %80'i içme suyunu dışarıdan elde etmek durumunda kalıyor Gazze halkının. Bu da demektir ki bir hane nüfusunun gelirinin 1/3'üne eşit. Yani 1/3'ünü sadece su elde edebilmek için kullanıyorlar. Zaten ne kadar az para kazanabildiklerini de düşünecek olursak bu ciddi anlamda sarsan bir şey oluyor. Tabii Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun açıkladığı rakamlara göre de 1948'den beri, ki bu çok önemlidir, bak barış içinde yaşamayı kabul etmedi iki tarafta, 1948'den beri, yani İsrail Devleti kurulduğu tarihten itibaren 5 milyona yakın Filistinli mülteci konumda. Demin senin tarih içinde anlattığın, acaba zamanında kabul etse miydik Filistin'e verilen hakları zihniyet aslında bakıldığında burada tabii ki biz görüyoruz. Ama tabii ki bununla bitmiyor. Kaderi biz biliyoruz. Bu şekilde olmak durumunda ki bunu yine programımızın ilerleyen dakikalarında da örneklerle anlatacağım, Müslümanların uyanışındaki aslında nasıl, nelere vesile olduğunu. Fakat burada hep biz çağrıda bulunuyoruz. Başbakanımız sürekli çağrılarda bulunuyor. Ey Müslümanlar diyor, Müslüman ülkeler diyor, neredesiniz diyor. Hocamız gece gündüz kanaldan çağrılarda bulunuyor. Fatih Çekirge'nin de güzel bir tespiti olmuş aslında. Müslümanlar neredesiniz diye soruyorsunuz ama işte Müslümanların nerede olduğu ile ilgili birkaç örnek vereyim diyor. Şöyle diyor yazısında. Bak anlatayım arkadaş, onlardan neden ses çıkmıyor diye sormuş. Nerede bu İslam dünyası diye soruyorsunuz ya diyor. Dikkat dikkat demiş, birkaç haber size veriyorum. James Defense dergisinin grup sözcüsü Paul Beaver, Körfez ülkelerinin dünyada satılan tüm silahların %20'sini satın aldığını söyledi. Dünya geçtiğimiz yıl silahlanmaya 81.8 milyar dolar harcadı diyor. Geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri 80 tane F-16 ısmarlayarak dünyanın en büyük silah alımını yapmıştı. Düşün, burada Müslümanların açlığından su bulamamasından bahsediyoruz. 80 F-16 alıyor. Yine flash diye duyurmuş yazısında, Amerika Suudi Arabistan'a 60 milyar dolarlık, dikkat vermesini istiyorum burada yeni izleyicilerimizin, Amerika 47 milyon dolar yardım yapıyor Gazze'ye diyoruz. Burada 60 milyar dolardan bahsediyoruz. F-16 savaş uçağı siparişi verdi diyor Suudi Arabistan. Ki Suudi Arabistan diye bir ülkenin varlığını biz şu anda aslında hiçbir şekilde duymuyoruz. Adı bile geçmiyor haberlerde.
Geçenlerde bir hesap yapılmış, sadece 6 aylık harcaması Gazze'yi tamamen kurtaracak kadar yeterli bir miktar.
Yeterli yani. Aslında. Evet. Yine dikkat demiş yazısına Fatih Çekirge. Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri havadan kareye füze atmak için Amerikan Raytheon şirketiyle görüşüyor ve Almanya Katar'a 650 milyon euroluk tank satıyor. 650 milyon euroluk tank. Şimdi burada tabii ki eğer Müslümanlar birlik olmuyorsa, sevgi üzerinde birlik olmuyorsa bütün harcamalarını savunma sistemine yapıyorlar tabii ki. Bir tarafta su içmek için bulamayan insanlardan bahsederken diğer tarafta 650 milyon euroluk tanklardan bahsediyoruz. Ne işe yarayacak? Aslında evet. Hiçbir işe yaramaması tabii. Gerekiyor şu anda.
Tabii burada bahsedilmesi gereken önemli bir şey var. Müslümanlar tabii burada çok bu durumdalar. Fakat bir proje var.
Evet.
Hocamızın çok önemli. Çok önemli. Hocamızın üstünde durduğu bir proje var. O proje üzerine zaten her şey işliyor. Evet. İstersen sen...
Evet, bu projeyle ilgili hocamızın açıklamaları tabii ki tamamen aslında çok kıymetli. O programı kaçırmış olan kardeşlerimiz için de satır satır tekrarlanması gereken bir konu aslında. Şöyle söyledi hocamız. Şimdi bakılıyor ki Filistin'le İsrail arasında bir sürekli yıllardır süren çatışma var gibi görünüyor. Ve şu anda İsrail Gazze'yi işgal etmiş olarak bütün haberlerde biz bunu izliyoruz. Halbuki... Hocamız dedi ki burada Filistin'i yok etme projesi var dedi. Şimdi aslında o demin kum tanesi gibi olan Filistin'le ilgili haritamıza bir bakalım. Filistin ne kadar bir bölgeye sıkıştırıldığını görelim. Evet. Burada tarih boyunca Filistin'in aldığı şekli görüyoruz ve en sağda da gördüğümüz gibi kum taneleri gibi bölge ve o sol alttaki küçük bölgede Gazze şeridini oluşturuyor. Şimdi Filistin'in bölgeden kazıma projesi var ve bu projeye hizmet eden bazı piyonlar var dedi hocamız. Bu çok önemli çünkü biz şimdi bakıyoruz
Orta
dedi. Orta Doğu'dan piyonlar. Bu evet
hani
çok önemli.
İsrail'den piyonlar.
Hayır,
yani.
Kesinlikle değil. Evet. Tamamen Orta Doğu'da yani Müslüman olarak kendini gösteren, Müslümanlığın içinde olan hatta şu anda Filistin'in içinde olan hatta belki de Hamas'ın içinde gibi gözüken kişiler ve hem Hamas'ı hem oradaki bazı kişileri, Müslümanları hatta bütün orada kendince mücadele ettiğini düşünen Müslümanları da kutsal bir savaşın içerisinde olduğu telkinini yapan bazı insanlar olduğunu söyledi hocamız. Ve dedi ki bu Filistin'i yok etme projesinde çok özel bir strateji uygulanıyor. Adeta bir mühendislik projesi bu. Ne yapılıyor? Öncelikli olarak İsrail'i tahrik edecek bazı şeyler yapılıyor. Bunlardan bir tanesine İsrail bölgesine roket atmak. Fakat ne hikmetse bu atılan roketler, tabii ki biz roket hiçbir şekilde atılmasın, zaten bir hedefi de vurmasın istiyoruz ama bu atılan roketlerin vurduğu herhangi bir hedef yok dikkatini çekecek olursak. Buna hocamız çok üstünde durdu. Belirli
İşaret
bir şekilde yapılıyor.
Fişeği gibi.
İşaret yani. Fişeği gibi dediğin gibi sadece karşı tarafı tahrik etmek amaçlı fakat çok sayıda ve rahatsız edici. Yani karşı tarafı irite edici, sürekli rahatsızlık verecek şekilde İsrail halkını, İsrail tarafında sürekli sirenler çalarak işte milyonlarca kişiyi sığınaklara toplayacak. Yani bir bölge halkını rahatsız edecek ve onların yaşam şeklini ellerinden alacak bir sistem. Ama herhangi bir zarar vermeyecek şekilde.
Evet.
Şimdi bu çok dikkat çekici. Böyle olunca İsrail'de tarafı da ne diyor? Siz bize sürekli bu şekilde saldırıda bulunuyorsunuz. Biz de size karşılık böyle olmaz. Alın işte böyle olur diye şu an gördüğümüz yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan olaylarla karşılaşıyoruz. Şimdi burada olan kim oluyor? Masum zavallı Filistinli çocuklara, güzel genç kızlara, oradaki annelerimize ki son bölgede meydana gelen olaylarda da hep bütün zaten ölülerin, yaralıların böyle mazlum insanlardan olduğunu görüyoruz. Olan tabii ki bu insanlar oluyor.
Proje sahipleri kaçıp gitmiş oluyor çoktan.
Hiçbir şekilde. Evet. Zaten proje sahibi ortada bulunamıyor. Yani bu roketleri kim atar, hangi bölgelerden atar, nasıl bunlar bu şekilde meydana geliyor, bu roketler nerede üretiliyor? Son derece iptidai şekilde üretilen bazı roketleri, yani herhangi bir zaten hedefe ulaşıp da orada bir şey oluşturması amacı gütmeyen bu sistemde zarar tamamen oradaki zavallı kadınlar ve çocuklara oluşturuluyor. Ve diğer proje sahipleri de ne yapıyorlar? Belki bunlar 40 veya 50 kişi kahraman ilan ediliyorlar belki ama onlar belki Avrupa'da işte çeşitli barlarda kendi sigaralarını içip kendi içkilerini belki içip tamamen hatta dinle alakaları olması mümkün olmayan insanlar olmuş oluyorlar. Çünkü burada Müslümanlara bu şekilde zarar vermesini kabul ettikleri için bu projeyi yürüten proje sahipleri olmuş oluyorlar. İşte bu hocamızın dikkat çektiği konu bütün Müslümanların çok uyanık olması ve gerçekten dikkatlerini vermesi gereken bir konu. Çünkü karşı taraf tahrik ediliyor, saldırması sağlanıyor. Aynı şey aslında İsrail'in içerisinde de var. Karşı tarafı Müslümanları tahrik edecek şekilde girişimlerde bulunuyor. Onlar da bu sefer karşı atağa geçiyorlar ve iki halk senelerdir sürekli çatıştırılıyor.
Evet.
Burada ben Filistinli çocuklardan hocamız yine söylemişti. Onlar çok şekerdir, çok güzellerdir diye. Gerçekten birkaç tane resim göstermek istiyorum. Bu kardeşlerimizin Filistin'de yaşayan halkımızın aslında kardeşlerimizin ne kadar güzel insanlar olduklarını bir kere daha görmek için. İşte bu masum bebekler ki bunların içerisinde şu an saymayacağım ama bir kısmı şu an şehit olmuş durumda. Fakat genellikle o halkın ne kadar güzel olduğunu bu resimlerdeki zaten kardeşlerimizi görerek de anlıyoruz.
Çok şekerler.
Çok çok tatlılar ve iki bölge halkı da aslında barış içinde yaşayabilecek mazlumluk
evet.
ve güzel ahlaka sahipken bir şekilde birileri geliyor, bölgeyi karıştırıyor, gidiyor ve ondan sonra da her yer birbirine giriyor. Bunun da çözülmesi gereken evet. çok önemli bir gerçek olduğu ortada.
İstersen Musevi çocuklara da bakalım.
Evet,
dedim.
Çok iyi olur.
Onlar da çok çok şekerler.
Gerçekten maşallah. Bayağı sevimliler maşallah.
Şimdi şöyle bir şey var, bunu şununla bağlayalım. Şu an Galeyan'a gelmiş bir topluluk var, diyorlar ki biz barıştan söz edince özellikle ne barışı, gidip çatışmamız lazım. Bunu Türklerden de çok fazla söyleyenler var, dünya çapında Müslümanlardan da. Hocamızın söylediği önemli bir şey var. Sen git orada yaşa bakalım. O zaman savaşı bu kadar canı gönülden isteyecek misin? Klavyenin başında buna yok yok intikam işte biz işte İsrail şöyle böyle gidip onlarla savaşacağız demek kolay. Orada o sokaklarda okul bahçelerinde yatan korku içinde yatan Gazze'li insanların arasında ol da bir gör bakalım savaşı isteyecek misin? Müslüman savaşı istemez. Burada hataya düşüyorlar. Gerçekten bu konuda biz barış dediğimizde tepki gösterenler iyi dinlesinler. Karşı taraf ne olursa olsun, karşı taraf ne gerekçeyle zulüm yapıyor olursa olsun ki burada gerekçelerini saydık, Hamas'ın burada ciddi şekilde birebir oradaki saldırıyı, roket atışını durdurması gerekiyor. Bu şart bir kere bunun oluşması için. İsrail tarafından bir ateşkesin ve barışın oluşabilmesi için de bu şart. Çünkü saldırı devam ettikçe bunu yapamazlar. Ve Müslümanlar olarak bizim mutlaka ve mutlaka barışı istememiz gerekiyor. Ben Müslüman toplumuna, Türk toplumuna şunu hatırlatmak istiyorum. Bu ayeti hatırlatmak istiyorum. Şeytanın Allah'a sanırım Bakara suresi 208. ayet. Ey iman edenler diyor Allah. Hepiniz topluca barışa girin. Barış ve güvenliğe girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Müslümanların barışı talep etmesi gerekiyor her zaman için. Şimdi bu Tevrat'ta da geçer. Burada Musevilere de çağrı var. Ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak deniyor Tevrat'ta. Ve tekrar bir Tevrat sözünde bizi yaratan Allah aynı değil mi? Öyleyse neden atalarımızın yaptığı anlaşmayı bozarak herkes kardeşine ihanet ediyor? Bakın burada aslında bir toplum içinde Kudüs'te ve kutsal topraklarda beraber yaşanabileceğini gösteriyor Allah. Şimdi burada çok farklı ve yanlış inanışlar var. Bizim mutlaka Müslümanları barışa teşvik etmemiz gerekiyor. İntikam, savaş diye ortaya çıkanlar daha fazla mazlumun katledilmesine sebep olacaklar. Ve ortamda buradan yapalım aynı çağrıyı. Evet. Hocamız yaptı. Ateşkesi mutlaka en kısa zamanda meydana gelmesi gerekiyor. Onun arkasından da çok yerleşik bir barışın sağlanabilecek bir ortamın olması gerekiyor. Fakat bunların zaten olması gerekiyor ilk planda. Fakat iki toplumun da mutlaka istemesi gereken şey Mehdi'nin çıkışı için dua etmektir. Peki. Bakın burada Gazze'lilerde, Filistin'de yaşayan kardeşlerimiz de orada da çünkü Batı Şeria'da da çatışmalar oluyor. Yani ara ara gösteriler oluyor. Aslında kahrolsun işte şu kahrolsun bu falan diye sloganlar atmak veya işte bizim Türkiye'de de bazı kişiler çıkıyorlar işte şöyle şunu boykot ettik bunu bilmem ne yaptık işte siz işte İsrailler şusunuz busunuz neye yarayacak bu yaptıklarınız hiçbir sonuca varmayan bir şey. Sen orada barışı talep et, orada Mehdi'yi iste, Mehdi'nin çıkışı için dua et, Müslümanların birliği için dua et, Müslümanların bir arada olup bütün dünyayı feraha kavuşturacak hatta orada İsrail'deki mazlum Musevi de kendi kucaklayacak şekilde bir sistemi orada onun provokasyonunu yap. Yani onu insanlara tanıt, onu insanlara göster. Saldırganlıkla hiçbir şey kazanılmaz. Ve burada çok özür dilerim, bir şey eklemek istiyorum. Aslında İsrail toprakları üzerinde yaşayan çok fazla Arap Filistinli vardır. İsrail vatandaşı olan Araplar vardır. Bunlar Knesset'te normal bakan olabiliyorlar, profesör olabiliyorlar. O ülkede çok ciddi şekilde yerlerdeler. Ve aynı zamanda da Musevilerle birlikte gayet güzel barış içinde yaşıyorlar. Hatta bu çatışmalar olduğunda birkaç resim göstermek istiyorum. Birlikte barış dolu komşuluk adı verilen gösteriler yaptılar. Pankartlar gösterdiler gördüğünüz gibi. Yine Kudüs kucaklaşması diye her yıl yapılan bir etkinlik var. Orada kucaklaşan hahamlarla din alimlerini görüyoruz. Bunun dışında Amerika'da iki tane küçük çocuk, bir tanesi Müslüman, evet, bir tanesi Müslüman çocuk, biliyorsun. Onlar bile bir araya gelmiş orada gösteri yapıyorlar. Birlikte iftarlarını açmış olan Musevi ve Müslümanlar var. Biliyorsun Musevilerin de bir bayramı vardı bu Ramazan boyunca. Bir gün oruç tuttular. Onu birlikte bozdular oruçlarını. Birlikte, evet, iftar yaptılar. Böyle güzel bir birliktelik var ve barışı isteyen çok fazla Musevi var. Museviler bir kere Kur'an'a göre bizim korumamız gereken insanlar. Özellikle de ülkemizde yaşayan Musevilere karşı da bazı çirkin söylemler oluyor, biliyorsun. Bunun antisemitizme yönlendirilmesi çok çirkin ve hocamız bunu hatırlatmıştı. Kendi aslında kirli öç duygularını, kirli nefretlerini yönlendirecek yer arıyor bu insanlar aslında. Yani bunlara karşı gelen insanlar Gazze'yi korumak adına aslında çok kirli bir şey yayıyorlar. Müslümanların da Musevilerin de yapması gereken Mehdi'nin gelişi için, kurtarıcının gelişi için dua etmek olmalı. Tabii ve ki bir birlik için dua etmek olmalı inşallah.
Aslında biz barış olmasından bahsettiğimizde özellikle sosyal medyada çok fazla tepki alıyoruz ama bunu zaten aklı başında olan her insan bu şekilde davranıyor ve bunu talep ediyor. Zaten Başbakanımız da geçtiğimiz günlerde bunu söyledi. Hiç olmazsa kısa süreli bir hafta, 10 günlük bir ateşkes olsun ve bundan sonra müzakereler olsun, evet, ve tamamen köklü silahsızlanmaya yönelik bir anlaşma sağlayalım diye. Yine aynı şekilde Mustafa Karaalioğlu şunu söyledi yine televizyonlarda. Dedi ki barış gerekli dedi. Bunun için yani gösteriler yapılıp işte siz yeteri kadar tepki ortaya koymuyorsunuz demek. Bunlar gelip geçici şeyler ve buna hiçbir sonuç çıkmaz dedi. Hiçbir şey sağlamaz dedi. Ki bunu zaten hocamız defalarca aslında kanalımızdan söyledi, evet, duyurdu. Dedi ki tepkiler yetersiz demek gibi izahlar sonuçsuz. Şu an önemli olan asıl sorun bir an önce saldırıların bitmesi. Bu da ancak karşılıklı temasla mümkün. Yani işte tamamen İsrail adını tenzih ederiz, bir peygamber adı olduğu için. Kahrolsun gibi sloganlar atmak, senin söylediğin gibi boykotlarla hiç kimse hiçbir yere varamaz. Veya tamamen yok etsin, kökünü kurutalım. Bunlar hep hamasi nutuklar. Bunlar, evet, hiç kimseye hiçbir şey bugüne kadar kazandırmadı. Halbuki burada Mustafa Karaalioğlu'nun da söylediği gibi, hocamızın zaten gece gündüz kanalımızdan sürekli söylediği gibi temas önemli. Bu da Amerika ile, İsrail ile ve Mısır ile Filistin'in ve Türkiye'nin zaten, ki Katar'da bu barış görüşmelerinde aslında görevi alıyor. Bir araya gelip muhakkak kesin bir sonuç üzerinde, köklü bir sonuç üzerinde anlaşmaya varması. Bunun dışında karşı tarafların, yani bir barış görüşmesi yapılacaksa bir tarafı yok ederek, bir tarafı yok kabul ederek zaten böyle bir şey sağlamaz. Tabii tek ki başına bir barış görüşmesi yapamazsın. Mecbursun bu temas sağlamaya. Bunun bu şekilde meydana gelmesi gerekiyor. Ama tabii bütün bunlar hep yine hocamızın dile getirdiği gibi hep o deccaliyetin dünya üzerindeki egoistlikle, o şeytani sevgisiz ruhu insanların üzerinde aslında yansımasından kaynaklanıyor. Çünkü ahir zamandayız. Deccaliyetin gerçekten bu ruhu, bu egoist ruhu, sevgisizlik ruhu insanları kaplamış durumda. Sosyal medyada bunu çok açık görüyoruz ama hep bu işte çatışmalarda, savaşlarda, işgallerde ve bu tip olaylarda bunu da çok kesin olarak görüyoruz. Halbuki sevgisiz insan bir gün, bir hafta bile yaşayamaz demişti hocamız. Gerçekten bu çok önemli. İnsanlar birbirine sevgi ruhuyla yaklaşsa, zaten o Mesih'in, yani Moşiyah'ın, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın o güzel sevgi öğretmenliğinin üzerlerindeki tecellisini görecekler ve birbirlerine karşı bakışları değişecek. Çok rahatlıkla buna aslında bütün insanlar müsaitler. Fıtratları bu din üzerine yaratılıyor, bu ahlak üzerine yaratılıyor. Fıtratlarının üstünü kapamaya çalışıyorlar, örtmeye çalışıyorlar ve bu yüzden de hiçbir şekilde bir ortak noktada buluşamıyorlar. Halbuki hep olan mazlum sivilleri oluyor. Hep bu tip çatışmalarda siviller zaten zarar görüyor. Bunun bir an önce kalkması için işte kahrolsun ifadeleri, boykotlar değil, şuur açarak Müslümanların dikkatlerini toplaması gerekiyor ve ortak bir bakış açısına gelmesi, evet, gerekiyor Müslümanların. Ben burada mesela normalde beklenecek belki izahlar değil ama Hamaney'in bir izahını okumak istiyorum bu olaylar sonrasında. Diyor ki İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamene, Gazze'ye devam eden bu askeri operasyon neticesinde Müslüman devletler ve halklar diyor, Gazze'de yaşanan facia karşısında kendilerine gelmeli. Bu dikkat çekici ve önemlidir. Kendilerine gelmeli. Çünkü bir uyku hali var Müslümanlarda, bir şuur boşluğu var. Ve bir an önce ihtilafları bir kenara bırakıp, ihtilaflar nelerdir? Meslek çatışmaları, kendi aralarındaki çatışmalar, her türlü kargaşa, her türlü çatışma. Bunları bir kenara bırakarak birlik olmalıdır diyor. Yine İHA'dan Bülent Yıldırım buna çözüm önerileri olarak şunu söylüyor. Gazze'ye yapılan saldırıdan sonra bütün dünya Müslümanları birleşti diyor. Gerçekten Müslümanlarda bir şuur uyanışı var. Bütün dünya vicdan sahipleri birleşti. Çünkü mazlumun ezilmesini kimse istemez. Aynı şey bütün mazlumlar için geçerlidir. Bizim yapamadığımızı İsrail yaptı diyor. İslam Birliği'nin temelini Gazze'ye saldırmakla atmış oldu diyor. Önümüzdeki günlerde bu Filistin'e ve Gazze'ye yaptığı saldırıdan dolayı İslam Birliği'nin kurulduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet. Bu aslında bir kaderin açıklanmasıdır. Allah'ın kaderinin. Çünkü Müslümanların birleşmesi için Allah Hamiyeti İslamiye'nin feveran edeceği ortamlar meydana getirir. Buna o veya şu kişiyi vesile kılar ve bu vesileyle İsrail burada savunma hakkını kullandığını söylüyor. Bazı ülkeler bunu destekliyorlar. Tabii ki iki tarafında çok sayıda yanlışları var. Biz bunu biliyoruz ve hep ezilen mazlumlar oluyor. Ama burada Allah bir olayı vesile kılıyor ve Müslümanların birleşmesi için, Müslümanların ama ne de birleşmesi, bir ordu kurup da gidip İsrail'e savaş açması için değil. Müslümanların birleşip bütün dünyaya sevgiyi yayması, kendi aralarında başta sevgiyi sağlamaları için, sonra da bütün dünyaya o sevgi anlayışını yaymaları için bir vesiledir bu. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Görmez'in bir sözü var. Geçtiğimiz günlerde söyledi. Bu çok önemlidir. Müslümanların dikkat etmesi gerekiyor. Diyor ki son yıllarda yapılan bazı araştırmalar diyor göre günde ortalama 1000 Müslüman katlediliyor. 1000 Müslüman, 1000 insan, 1000 Müslüman günde katlediliyor. Ve bunun %90'ı, bak yani 900'ü Müslüman tarafından, kardeş tarafından katlediliyor. Bu o kadar vahim bir olaydır ki yani Müslüman Müslümanı katlediyor ve her gün 1000 kişi katlediliyor ve bunun 900'ünü Müslümanlar birbirine yapıyorlar.
Şimdi burada son söz olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Peygamberimiz döneminde orada Müslümanlar da vardı, Museviler de vardı, Hristiyanlar da vardı. Ardından Hazreti Ömer döneminde yine kutsal topraklarda Hazreti Ömer'in orada çok güzel Müslümanları, Musevileri ve Hristiyanları orada konuk ettiğini ve kendi vatandaşı olarak hareket ettiğini görüyoruz. Bu peygamberimizin ahlakıdır. Tabii bunu bütün Müslümanlar yapmak zorundadır. Savaşarak orada toprak kaygısıyla hareket etmek değil, sevgi ruhuyla, Kur'an'ın ruhuyla hareket etmek gerekiyor. Burada da Müslümanlara düşüyor görev. Dolayısıyla bizim yapmamız gerekiyor bunu.
Tabii ki.
Bütün dünyaya barış getirecek İslam Birliği'ni kurarken orada Musevilere de sahip çıkacak, Hristiyanlara da, dinsizlere de sahip çıkacak bir sevgi birliği getirmemiz gerekiyor. Kur'an'a uyan bu, onun dışında yol arayanlara da Allah hiçbir zaman yol tabii açmadı, ki olmadı böyle bir şey.
Tarihte örneği yok, tarihte bunu artık herkes yok, dersi alması gerekiyor
evet,
gerçekten.
O yüzden inşallah Müslüman camiası bu mesajı alır ve doğruyu, sevgiyi yaymaya biraz odaklanır. Nefret söylemiyle gitgide daha da batıyor Müslüman camiası. Hep böyle oldu.
Tabii.
Ve hep de böyle oluyor. Çünkü Allah bunu istemiyor.
Tabii inşallah ki. Bu arada ben başbakanımızın da aslında yaptığı bir konuşmayı okumak istiyorum. Aslında bu hocamızın bizim senelerdir kanalımızdan Müslümanlara anlattığı ve yaptığı bir çağrı. Fakat ne mutlu bize ki Türkiye'de İslam Birliği'ne isteyen, savunan bir hükümetimiz ve bir başbakanımız var. Bu gerçekten çok önemli bir avantaj bizim için de. Ve Dünya İslam Bilginleri'nin Barış, İtidar ve Sağduyu inisiyatif toplantısında konuşmuştu Sayın Başbakan. Ve şöyle bir çağrıda bulundu. Hiç bir alıntı yapmadan hızlıca okumak istiyorum. Pardon, kesinti yapmadan. Hazreti Ali'ye, Hazreti Hüseyin'e nasıl hesap veririz? Mezhepçilik yapmak Kur'an'a karşı gelmektir. Kardeş kardeşi katletmesin dedi. Acaba bizim her hareketimizi gören Allah içinde bulunduğumuz duruma ilişkin bize nasıl nazar ediyor? Peygamber Efendimiz aramızda olsaydı bize ne derdi? Her bir Müslümanın düşünüp kendisine bu soruları sorması gerekiyor. Kur'an bize emrediyor. Allah'ın ipine, şeytanın Allah'a sınırım, hepiniz sımsıkı sarılın ve ayrılmayın. Bu emre uymayıp kardeş kanı akıtmak asla olmaz. Mezhebine bakarak zalimin zulmüne rıza göstermek bu dinde asla olmayan bir durumdur. İslam coğrafyası kan ağlıyor ve maalesef bunu bize kendi içimizdekiler yaşatıyor. Başka kimse değil, kendi içimizdekiler. Kardeşin kardeşi katletmesine sessiz kalamayız. Tarihi husumetleri bir tarafa bırakmamızın zamanı gelmiştir. Ve iktidara kapılıp kardeş kanı dökmeye dur demeliyiz. Bu çok önemlidir gerçekten. Kardeş kanı dökmeye dur demeliyiz. Onu bunu suçlamanın artık sonu gelmesi gerekiyor. Maşiyahı istemeliyiz ve eğer sen de ekleyecek bir şeyin yoksa hocamızın duasıyla programımızı bitirmek istiyorum. Çok güzel bir duası vardı geçtiğimiz günlerde. İnşallah buradan bütün Müslüman alemine, bütün dünyadaki inananlara ve bütün dünya insanlarına bu dua inşallah üzerlerine yağsın ve kabul olsun Rabbimizden. Şöyle demişti hocamız: Allah bu kavgayı sonlandırsın, Moşiyah Mehdi'yi çıkarsın, iki tarafa da Allah barış, esenlik versin, kan akmayı Allah durdursun, Mesih müjdesini, İsa Mesih görmeyi, İmam Mehdi'ye tabi olmayı Allah bize nasip etsin.
Maşallah,
i̇nşallah bayramda da bu duamız inşallah olsun bizim de ve inşallah Allah bu kavgayı, bu kanı sona durdursun inşallah, sona erdirsin. Bugünkü programımız sona eriyor. İnşallah tekrar görüşeceğiz.
Hoşçakalın.